Sevgili arkadaşlar, Erkam Radyo'dan hepinize selamlar, sevgiler. Uykudan Önce Hikayeler programımızda uzun zamandan beri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından kıssalar dinliyoruz, hikayeler dinliyoruz. Peygamber Efendimizin asr-ı saadetlerinden bizlere hatıralar aktarmaya devam ediyorlar. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor sevgili arkadaşlar. Medine dışında bir sefere çıkılacağı zaman sevgili peygamberimiz nereye gidileceğini genellikle gizli tutuyordu. Fakat Tebük'te böyle olmamıştı. Hava çok sıcak, yol uzun ve düşman da güçlü olduğu için Tebük'e gidileceği önceden ilan edilmişti. Herkes hazırlıklarını buna göre yapmaya başlamışlardı. Ben de gerekli hazırlıkları yapmak için sabahları evimden çıkıyor ama akşama kadar hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Gözlerim olgunlaşan hurmalara, tatlı gölgeliklere, soğuk şerbetlere takılıyordu. Kendi kendime, canım daha zaman var, hazırlık yaparım diyordum. Günler böylece gelip geçiyordu. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah İslam ordusu erkenden yola çıktı. Ben hala Medine'de oyalanıp duruyordum. Onlar ilerledikten sonra yetişirim diye düşünüyordum. Fakat onu da yapamadım. Aradan öyle çok zaman geçti ki artık yola çıksam da yetişemezdim. Medine'de dolaşırken beni en çok üzen şey, geride sadece münafıkların, kadın, çocuk ve yaşlıların kalmış olmasıydı. O halde ben niye kalmıştım? Düşündükçe içimi sıkıntılar basıyordu. Arkadaşlarımın anlattığına göre Peygamber Efendimiz Tebük'e varıncaya kadar benim adımı hiç anmamış. Tebük'te beni insanlara sormuş, bazıları sağına soluna bakıp oyalanırken geri kaldı demişler. Bazıları ise beni savunmuş, mutlaka önemli bir işi vardır diye konuşmuşlar. Sevgili Peygamberimiz ise hiçbir yorumda bulunmamış. Peygamber Efendimizin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman sıkıntılarım korkuya dönüştü. Bana neden gelmediğimi sorduğu zaman ne söyleyecektim? Ona yalan da söyleyemezdim. Uzun uzun düşündükten sonra olanları Peygamberimize dosdoğru anlatmaya karar verdim. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman mescitte iki rekat namaz kıldı, sonra oturup sefere katılmayanlarla görüşmeye başladı. Ben de oradaydım. Herkes bir mazeret öne sürüp Allah'tan af diliyorlardı. Sıra bana geldi. Peygamber Efendimizin yanına vardım, selam verdim. Bana dargın dargın gülümsedi ve sordu. Ey Ka'b, neden bizimle gelmedin? Oysa binecek at bile almıştın değil mi? Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki bir mazeret bildirip de şu durumdan kurtulmayı çok isterdim. Bu çok kolay olurdu ama ben yalan söylemek istemiyorum. Fakat biliyorum ki doğruyu söylediğim zaman da bana kırılacaksın. Çünkü benim hiçbir mazeretim yok ya Resulallah. Hazırlıklarımı ağırdan aldım. Gönlüm olgun hurmalarda, gölgeliklerde, soğuk şerbetlerde kaldı. Peygamberimizin öfkeleneceğini zannetmiştim ama gülümseyerek şu karşılığı verdi. İşte doğru söyledin. Haydi kalk. Allah senin hakkında hüküm verinceye kadar bekle. Mescitten ayrılırken hem mutlu hem de üzgündüm. Peygamberimiz bana kızmamıştı, mutluydum. Ama acaba Allah ne diyecekti benim için? Sonra bu bekleyiş ne kadar sürecekti? Akrabalarımın yanına gittiğim zaman onlar beni ayıplamaya başlamışlardı. Şöyle diyorlardı, sen bir suç işlemedin ey Ka'b. Keşke diğerleri gibi bir mazeret uydursaydın. O zaman peygamberimiz senin için Allah'tan af dilerlerdi. Mesele kapanırdı belki. Bana bu sözleri o kadar çok söylüyorlardı ki geri dönüp bir mazeret uydurmayı bile düşündüm. Fakat benimle birlikte beklemeleri emredilen iki arkadaşım daha vardı. Onlar da çok iyi Müslümanlardı. Aklıma onlar gelince düşüncemden vazgeçtim. Üçümüz de doğru söylemiştik. Sabredebilir, bekleyebilirdik. Bir süre sonra Peygamberimiz Allah hükmünü bildirinceye kadar bizimle konuşulmasını yasak etti. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçınmaya başlamışlardı. Yaşadığım şehir bile bana yabancı gelmeye başlamıştı artık. Koskocaman bir şehirde yapayalnızdım. Diğer iki arkadaşım benden daha yaşlıydılar. Evlerine kapandılar. Bense çarşıda, pazarda dolaşıyorum. Mescitte namaza devam etmeye çalışıyorum. Kimsecikler benimle konuşmuyordu. Hatta mescitte Peygamberimizle göz göze gelmeye çalıştığım anlar oldu. Peygamberimiz bana doğru bakıyor, ben bakınca ise yüzünü çeviriyordu. Bu bekleyiş artık katlanılmaz bir hale gelmişti. Amcamın oğlu Ebu Katade'nin bahçesine girdim ve ona selam verdim. Vallahi o bile selamımı almadı. Kendisine yalvardım. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Bana hiçbir cevap vermedi. Ben onu iyice sıkıştırınca sadece Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Gözyaşlarımı tutamadım. Bahçeden ayrıldım. Çaresizce beklemeye devam ettim. Müjde ey Kâb! Müjde! Bir gün gönlüm buruk bir halde Medine çarşısında dolaşırken yabancı bir adamın Kâb bin Mâli'yi bana kim gösterir dediğini işittim. İnsanlar beni işaret ettiler. Adam yanıma geldi ve bana bir mektup getirdi. Mektup Hristiyan Gassani kralından geliyordu. Açıp okudum. Şunlar yazıyordu. Duyduğumuza göre efendin seni üzüyormuş. Sen ikrama layık bir adamsın. Üzüldüğün ve hakkının yendiği bir yerde neden yaşıyorsun? Hemen yanımıza gel, sana hak ettiğin kıymeti verelim. Okuduklarım beni daha da üzmüş ve öfkelendirmişti. Mektubu hemen ateşte yaktım. Beklemeye başlayalı tam 40 gün geçmişti. Fakat Allah'tan peygamberimize bir vahiy gelmemişti. Durumumuz henüz netleşmemişti. Beklemeye devam ediyorduk. Müslümanlardan hiç kimse de bizimle konuşmuyordu. Doğrusu çile çekilir gibi değildi. Peygamberimiz son olarak bize eşlerimizden ayrı yaşamamızı da emretti. Ben de Medine'nin biraz dışında olan bir başka evimde yaşamaya devam ettim. 50. günün sabahında evimin damında sabah namazını kılmıştım. Göğsüm sıkışıyor, gözlerim yaşarıyor, ne olacağını endişeyle düşünüyordum. Aradan fazla zaman geçmeden ta karşıdan bir adamın koşarak ve şöyle diyerek bağırarak bana doğru geldiğini gördüm. Müjde ey Kâb! Müjde! Müjdeler olsun sana! Artık sıkıntılardan kurtulma gününün geldiğini anladım ve hemen o anda secdeye kapandım. Dürüstlüğün ödülü. Tahminim doğru çıkmıştı. O sabah peygamberimiz namazı kıldırıp üçümüzün de tevbesinin kabul edildiğini duyurmuş. Bunun üzerine herkes müjdeyi vermek için bizi aramaya koyulmuş. Bütün bunları bana müjdeyi veren adam anlattı. Öyle sevindim ki üzerindeki cübbemi çıkarıp ona giydirdim. Kendim de emanet bir cübbe bulup peygamberimizin yanına koştum. Heyecanlıydım. Mescide girerken yolda herkes beni durdurup tebrik ediyorlardı. Sevgili peygamberimizi mescitte Müslüman kardeşlerimin arasında otururken buldum. Beni görünce gülümsedi ve şöyle dedi. Dünyaya geldiğinden beri yaşadığın bu en hayırlı gün ey Kâb. Kutlu olsun. Peygamberimize teşekkür ettim ve sordum. Bu müjde senin tarafından mı geldi yoksa Allah mı sana bildirdi? affedildiğimizi Peygamberimize Yüce Allah bildirmişti. Benim için bundan daha büyük bir sevinç gerçekten de olamazdı. Ya Resulallah, tevbemin kabul edilmesine karşılık bütün malımı Allah ve Resulü için fakirlere dağıtmak istiyorum dedim. Peygamberimiz hepsini dağıtmayıp bir kısmını elimde tutmamın daha uygun olacağını söylüyordu. Ben de öyle yaptım. Bazen başıma gelen bu olayı düşünüyorum da, kendi içimde şu sonuca varıyorum. Akabe'de Peygamberimize söz vermiştim. Yalandan uzak duracaktım. Ben hayatım boyunca bu sözümü tutmaya çalışmıştım. Tebük'ten sonra Peygamberimize yine yalan söylememiştim. Her şeyi olduğu gibi anlatmıştım. İnanıyorum ki affedilmem de dürüstlüğümün bir ödülüydü bana. Kıymetli arkadaşlar, Yüce Allah bizleri daima doğruluk üzere yaşatsın. Bizi asla yalana bulaştırmasın. Özlü sözü doğru, güzel insanlardan olmamızı diliyoruz ve hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.